Ayrım 25.
İsa Mesih'in çölde dolaşırken hedef olduğu üçüncü ay artılış, bir dipnot. İblis İsa'yı çok yüksek bir dağda götürdü ve ona dünyanın bütün ülkelerini ve onların izzetini gösterdi. Ve İblis ona dedi, eğer yere kapanıp bana tapınırsan bütün bu şeyleri sana veririm. Matta İncili 4:8-9. Bu iki istek arasındaki ayrılığı çok güzel simgeler. İsa Mesih'e iblisin önünde dize gelmesi koşuluyla dünyanın bütün krallıkları önerildi. Yani ona kendi amaçlarını değil daha başka amaçları gerçekleştirebilme iktidarı önerildi. Bu hemen her modern insanın bazen çok kaba bir biçimde bazen de son derece şeytani bir incelik içinde hedef olduğu bir ayartılıştır. Modern insan bir sosyalist olduğu halde tutucu bir gazetede iş alabilir. Bu daha çok kaba bir biçimdir. İnsan sosyalizmin barışçı yollardan gerçekleştirilebileceği konusunda umudunu kesip komünist olabilir. Bunu istediğinin bu yoldan gerçekleştirilebileceğini sandığı için değil, bu yoldan bir şeylerin gerçekleştirilebileceğini sandığı için yapar. O, istediği şeyi savunup da başarıya ulaşamamayı, istemediği şeyi savunup da başarılı olmaktan daha boş sayar. Ama eğer kişisel başarı dışındaki istekleri güçlü ve kesinse, bu istekler doyurulmadıkça onun iktidar arzusu doyurulamaz ve o, başarı uğrunda hedeflerini değiştirmeyi şeytana tapınmak diye adlandırabileceğimiz bir çeşit dönmelik sayar. İktidar aşkı, hayırlı olabilmek için iktidar amacından başka bir amaçla sınırlandırılmış bulunmalıdır. Bununla iktidar için iktidar aşkı olmamalıdır demek istemiyorum. Zira bu güdü, eylemci bir kariyer içinde nasıl olsa doğacaktır. Benim söylemek istediğim şudur. İktidardan başka bir amaç arzusu o derece güçlü olmamalıdır ki, iktidar bu amaca hizmet etmedikçe haklı görülemesin. İktidardan başka bir amaç bulunması zorunluluğu bir başına yetmez. Bu amacın gerçekleştirildiği zaman başkalarının da arzularını doyurabilir olması zorunluluğu vardır. Eğer siz herhangi bir keşifte bulunmayı, bir sanat eseri yaratmayı ya da eskiden beri birbirine düşmanlık besleyen grupları uzlaştırmayı amaç tutuyorsanız, başarınızın eğer başarı kazanırsanız sizden başkalarını da hoşnut etmesi olasılığı vardır. İktidar aşkının hayırlı olabilmek için yerine getirmesi gereken ikinci koşul da şudur. İktidar aşkı öyle bir amaca bağlı olmalıdır ki bu amaç genel anlamda onun gerçekleştirilmesinden etkilenecek başka insanların arzularıyla uyum halinde bulunsun. Formülleştirilmesi biraz zor olan üçüncü bir koşul daha vardır. Amacınızı gerçekleştirme araçlarınız, gerçekleştirilecek amacın mükemmelliğine gölge düşürecek kötü sonuçlar yaratmamalıdır. Her insanın karakteri ve arzuları, o insanın etkilerinin ve çektiklerinin sonucu olarak sürekli bir değişme gösterir. Zorbalık ve adaletsizlik hem bunları uygulayanlarda hem de bunların kurbanı olanlarda zorbalık ve adaletsizlik doğurur. Yenilgi, tam olmadığı zaman kin ve nefret, tam olduğu zaman da uyuşukluk ve hareketsizlik doğurur. Kaba güç yoluyla kazanılan utku, savaştaki asıl güdüler ne kadar yüce olursa olsun, yenilene karşı bir insafsızlık ve hor görme duygusunu doğurur. Bütün bu düşünceler, her ne kadar kaba güçten hayır gelmeyeceğini tanıtlamasa da, kaba gücün çok tehlikeli olduğunu ve kaba güç arttığı oranda başlangıçta iyi olan her amacın daha savaşın bitmeden ortadan kaybolacağını gösterir. Bununla birlikte, dizginlenmedikleri takdirde çabucak anarşiye ve barbarlığa yol açabilecek canilerle, antisosyal tutkuları bulunan kimseler var olduğundan, uygar toplulukların bir dereceye kadar güç ögesine başvurmaksızın varlıklarını korumaları olanaksızdır. Kaba güce başvurmaktan başka çare kalmadığı zaman, bu gücün yasalara göre atanan yetkililer tarafından ve kamunun ceza hukuku içinde anlatımını bulan iradesiyle uyum içinde kullanılması gerektir. Ancak bu noktada iki güçlükle karşı karşıya kalınıyor. Birincisi, kaba gücün en önemli kullanılma yerinin başka başka devler arasında oluşunun ortaya çıkardığı güçlüklerdir. Zira başka başka devletler arasında ortaklaşa bir hükümet ya da yetkisi etki sağlayacak derecede kabul olunmuş herhangi bir yasa ya da türel otorite yoktur. İkincisi ise kaba gücün hükümetin elinde toplanışının hükümete bir dereceye kadar topluluğun geri kalan bölümü üzerinde zorbalık kurma olanağını sağlamasıdır. Bu güçlüklerin her biri üzerinde gelecek bölümde duracağım. Bu bölümde iktidarın hükümetle olan ilişkisi üzerinde değil, bireysel töreyle olan ilişkisi üzerinde duruyorum. İktidar aşkı, şehvet gibi öylesine güçlü bir güdüdür ki, çoğu insanların hareketlerini onların gerekli saydıklarından daha çok etkiler. Bundan dolayı en iyi sonuçları doğuracak töre bilimin, iktidar aşkına karşı aklın haklı görebileceğinden daha düşmanca tutum takınan bir töre bilimin olacağı iddia edilebilir. İnsanların iktidar elde etme yolunda kendi yasalarını çiğnemeleri hemen hemen kesin olduğuna göre, yasaları eğer biraz fazla katı ise onların bu davranışları da aşağı yukarı haklı sayılacaktır. Ancak töre bilimsel bir doktrin öneren bir kimse bu gibi düşüncelere kaptıramaz kendini. Zira eğer kaptırırsa erdemin çıkarları için bile bile yalan söylemek zorunda kalır. Sözüne inanılır olmaktan çok terbiye edebilir olmak isteği vaizlerle eğitimcilerin baş belasıdır. Kuramsal alanda bu istekten yana ne kadar çok şey söylenebilirse söylensin, uygulama alanında bu isteğin zararlı olduğuna ve bu zararları hafifletme olanağı bulunmadığına kuşku yoktur. İnsanların iktidar aşkı yüzünden kötü davranışlarda bulunduklarını ve bulunmayı sürdüreceklerini kabul etmek zorundayız. Ama bu yüzden de hayırlı, hiç değilse zararsız sayabileceğimiz biçimler içinde bile iktidar aşkının istenmeyen bir şey olduğunu iddia etmemeliyiz. Bir insanın iktidar aşkının alabileceği biçimler, o insanın huyuna, eline geçen fırsatlara ve hünere bağlıdır. Öte yandan insanın huyuna da büyük çapta koşullar biçim verir. Bundan ötürü bireyin iktidar aşkını belirli kanallara döndürebilmek ancak bireye gerekli koşulları, gerekli fırsatları ve en uygun hüneri sağlamakla olur. Bu ise doğuştan gelen eğilimleri bizim sorunumuz dışında bırakır. Bunlar işlenmeye elverişli iseler insan ırkını düzeltmeyi amaç tutanları ilgilendiren konu içine girer. Ne var ki yukarıda saydığımız araçlar yoluyla yararlı bir eylem biçimi seçmeye yöneltilemeyecek çok az kişi vardır bir topluluk içinde. Huy üzerinde etkili öge olarak koşullardan başlayalım. Zalimce güdülerin kaynağı çoğunlukla mutsuz geçmiş bir çocukluk döneminde ya da içinde ölümün ve ıstırabın sık sık görüldüğü, insanların birbirlerini öldürdükleri, birbirlerine acı çektirdikleri iç savaş gibi acı deneyimlerde aramak gerektir. Ergenlik çağında ve gençliğin ilk dönemlerinde enerjinin boşalmasını sağlayacak meşru bir çıkış kapısı bulunmaması da aynı etkiyi doğurabilir. İnsanlara akıllıca bir ilk öğretim sağlanmış olsa, insanlar çocukluklarından beri çevrelerindeki insanların birbirlerine zulmettiklerini görmemiş olsalar ve bir meslek sahibi olmakta hak etmedikleri güçlüklerle karşılaşmış olmasalar, öyle inanıyorum ki içlerinden çok az zalim çıkardı. Bu koşullar sağlandığı takdirde çoğu insanın iktidar aşkı, hayırlı, hiç değilse zararsız bir çıkış kapısı bulmayı, tabii eğer bulabilirse, yeğleyecektir. Fırsat sorununun olumlu ve olumsuz iki yönü vardır. Bir korsanın, bir haydutun ya da bir diktatörün mesleğini yürütebilmesine fırsat tanınmaması gerektiği halde, bunlardan daha az yıkıcı bir meslek için fırsatlar bulunmalıdır. Suçları önlemek için güçlü bir hükümet var olmalı, öte yandan hem meşru haydutluk olanaklarını yok edecek, hem de elden geldiği kadar çok sayıda gence çekici meslekler sağlayacak akıllıca bir iktisadi sistem bulunmalıdır. Gittikçe zenginleşmekte olan bir toplulukta bunu sağlamak, gittikçe yoksullaşmakta olan bir topluluk içinde sağlamaktan daha kolaydır. Bir topluluğun törel düzeyini hiçbir şey servet kadar yükseltemez ve hiçbir şey yoksulluk kadar alçaltamaz. Ren'den Büyük Okyanus'a kadar olan toplumların bugünkü genel görünüşlerindeki sertlik, büyük çapta pek çok sayıda insanın ana ve babalarına oranla daha yoksul bulunmaları olgusuna dayanmaktadır. İktidar aşkının alacağı biçimi belirlemede hünerin önemi çok büyüktür. Modern savaşın belirli biçimleri dışında yıkıcılık, genel olarak büyük bir hüner istemez. Halbuki yapıcılık, hele en yüksek biçimleri içindeki yapıcılık, her zaman için büyük hüner ister. Elde edilmesi zor olan tipte bir hüner kazanan insanların çoğu, bu hünerlerini göstermekten zevk duyarlar ve bu etkinliği daha kolay olan etkinliklere yeğlerler. Bunun nedeni ise başka her şeyde eşit olan iki insandan zor elde edilebilir hünere sahip olanının bu hüner yoluyla iktidar aşkını ötekine oranla daha iyi doyurabilmesidir. Uçaktan bomba atmasını öğrenmiş bir adam bu işi barış zamanlarında kendisine açık olan sıkıcı tek düze işlere yeğleyebilir. Buna karşılık örnek olarak Sarı Humma ile savaşmayı öğrenmiş bir adam da bu işi savaşta ordu cerrahlığı yapmaya yeğleyecektir. Modern savaş çok büyük bir hüner gerektirdiğinden bu durum savaşı çeşitli alanlardaki birçok uzmanlar için çekici kılar. Barışçı bir bilim adamı keşiflerinin ve icatlarının gelecek savaşta yıkıcılığı arttırmak için kullanılmayacağından hiçbir surette emin olamaz. Bununla birlikte genel anlamda barış zamanında en geniş uygulama alanı bulan türden hünerlerle savaş zamanında en geniş uygulama alanı bulan türden hünerler arasında bir ayrılık vardır. Böyle bir ayrılık bulunduğu sürece de bir adamın iktidar aşkı eğer adamın hüneri birinci türden ise onu barışa, ikinci türden ise savaşa eğilimli kılar. Teknik eğitimin iktidar aşkının alacağı biçimi belirlemede bu yollardan oynadığı rol büyüktür. İkna etme ile zorlamanın tamamiyle başka başka şeyler olduğu doğru değildir. Birçok ikna biçimleri, hatta herkesin onadığı ikna biçimlerinin bile birçoğu aslında bir çeşit zorlamadır. Çocuklarımıza yaptıklarımızı düşününüz. Onlara şöyle demeyiz. Bazı insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu, bazıları da düz olduğunu düşünürler. Sen büyüdüğün zaman eğer canın isterse kanıtları inceler ve hangi düşünüşün doğru olduğuna kendin karar verirsin. Bunun yerine şöyle deriz onlara. Dünya yuvarlaktır. Çocuklarımız kanıtları inceleyebilecek yaşa geldikleri zamanda bizim propagandamız kafalarını çoktan ele geçirmiş olduğu için Dünyanın Düzlüğüne İnananlar Derneği'nin ileri süreceği en inandırıcı kanıtlar bile çocuklarımızı etkilemez. Aynı şey burnunu karıştırma, bezelyeyi bıçakla yeme gibilerden gerçekten de önemli saydığımız töre emirlerine de uygulanabilir. Ben bilmesem bile bezelyeyi bıçakla yemek için mükemmel nedenler bulunabilir. Gel gelelim küçüklüğümde ikna edenlerin yarattığı büyüleyici etki, bu nedenleri değerlendirebilme yeteneğinden tamamıyla yoksun bırakmıştır beni. İktidar töre bilimi, bazı iktidar biçimlerini meşru, bazılarını da gayrimeşru diye ayırmaktan ibaret olamaz. Biraz önce de gördüğümüz gibi aslında zorlamadan başka bir şey olmayan bir ikna biçimini bazı durumlarda hepimiz onarız. İmgelemde kolaylıkla canlandırılabilecek bazı koşullar altında fiziksel yönden kaba güç uygulamayı hatta öldürmeyi bile hemen hemen herkes onar. Tutun ki treni ateşe vermek isteyen kundakçıyı suç üstünde gördünüz de felaketi önlemek için onu vurmaktan başka çare bulamadınız. Şiddet aleyhtarı olanların bile tümü sizi bu hareketinizde haklı göreceklerdir. Böyle bir sorunu bazı eylemleri yüceltip bazı eylemleri batırmak suretiyle bir takım soyut genel ilkelerle çözmeye kalkmak boştur. İktidarın uygulanışını sonuçlarına göre yargılamalı ve bundan ötürü de önce ne gibi sonuçlar elde etmek istediğimize karar vermeliyiz. Kendi hesabıma ben, iyi ya da kötü olan her şeyin topluluklardan değil, bireylerden geldiğini düşünüyorum. Korporatif devleti, bir dipnot. Korporatif devlet, İtalyan faşistlerinin akidesine göre her şubenin ayrı işçi ve patronlarının temsilcilerinden meydana gelen ayrı iktisadi idari birlikleri bulunan devlet. Korporatif devleti desteklemekte kullanılabilecek bazı felsefeler, özellikle Hegel'in felsefesi, topluluklara öyle bir takım özellikler mal eder ki, vatandaşlarının çoğu kötü olsa bile devlet, topluluğun bu özellikleri yüzünden mükemmel sayılabilir. Ben bu gibi felsefelerin iktidarı elinde bulunduranları haklı çıkarmak amacını güden birer düzenbazlıktan başka bir şey olmadığı ve siyasetimiz her ne olursa olsun demokratik olmayan bir töreden yana geçerli bir kanıt bulunamayacağı görüşündeyim. Demokratik olmayan töre ile insanlığın belirli bir bölümünü geri kalandan ayırıp iyi olan şeylerden bu insanlar yararlanacak, geriye kalanlar ise onlara hizmet edecek diyen bir töreyi anlatmak istiyorum. Böylesine bir töreyi herhalde reddederdim. Ne var ki böylesine bir törenin daha önce de gördüğümüz gibi kendi kendini çürütmek gibi bir zayıflığı vardır zaten. Zira uygulama alanında bütün insanların, aristokratik kuramcıların bu üstün insanlara uygun gördükleri türden bir yaşamı sürdürmeleri olanağı hemen hemen yok gibidir. Bazı isteklerin hedefleri mantık yönünden, herkesin yararlanabileceği türden hedefler olup, bazıları da nitelikleri dolayısıyla ister istemez topluluğun belirli bir bölümüne ait kalmaktadır. Herkes biraz akıllıca bir işbirliği sayesinde oldukça iyi bir geçim sağlayabilir. Ama komşusundan daha zengin olmak zevkini herkesin tadabilmesi olanaksızdır. Herkes bir dereceye kadar kendi kendini yönetebilir ama başkalarının başına diktatör kesilmek olanağı herkes için düşünülemez. Belki bir gün gelecek, bütün bireyleri oldukça zeki bir toplum ortaya çıkacaktır. Ama herkesin olağanüstü bir zeka sahibi olacağı düşünülemez. Örnekler böylece çoğaltılabilir. Tümel olarak iyi dediğimiz şeylere yeterli gereçler, gönenç, sağlık, zeka ve başkalarına üstünlükten ileri gelmeyen her türlü mutluluk, sahip olabilmek bakımından toplumsal işbirliği olanağı vardır. Halbuki rekabette üstünlük kazanmaktan doğan mutluluk biçimleri tümel olamaz. Birinci cinsten olan mutluluk dostça bir duygunun, ikinci cinsten olan mutluluk ve bu mutluluğun ister istemez gerektireceği mutsuzluk ise dostça olmayan duygunun ürünüdür. Dostça olmayan duygu, mutluluğa akla uygun bir yoldan ulaşmayı tamamiyle ve kesinlikle önler. Nitekim günümüzde de uluslararası iktisadi ilişkiler alanında da böyle olmaktadır. Dostça duyguların ağır bastığı bir toplum var olsa, ne çeşitli bireylerin ne de çeşitli grupların çıkarları çatışırdı. Günümüzde var olan çatışmalar, dostça olmayan duygulardan doğmakta ve bu çatışmalar geri dönerek içinden çıktıkları düşmanca duyguları körüklemektedir. İngiltere ve İskoçya yüzyıllarca birbirleriyle çarpıştılar. Sonunda bir kalıtım rastlantısı olarak iki ulusun krallığı da aynı adama düştü ve savaşlar bitti. Bunun sonucunda herkes mutlu oldu. Hatta soylu davranışları kendisine ulusunun savaş utkularının kazandırabileceğinden kuşkusuz daha büyük zevkler kazandırmış olması gereken Dr. Johnson bile. Artık iktidar törebilimi konusunda bazı sonuçlara varabiliriz. İktidar sahiplerinin kesin hedefleri, ki hepimiz bir parça iktidar sahibiyizdir, toplumsal işbirliğini herhangi bir grupta, başka bir gruba karşı değil, bütün insan ırkı içinde desteklemek olmalıdır. Şimdilik bu amacın önüne çıkan belli başlı engel, dostça olmayan duyguların ve üstünlük isteğinin varlığıdır. Bu gibi duygular ya dolaysız olarak din ve maneviyat yoluyla ya da dolaylı olarak hali hazırda bu duyguları kamçılayan koşulları özellikle devletler arasındaki iktidar rekabetiyle büyük endüstriye ulaşmış uluslar arasında buna bağlı servet rekabetini kaldırmak yoluyla azaltılabilir. Her iki yöntem de zorunludur. Bu iki yöntem birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki ögedir. Birinci Dünya Savaşı ve bu savaşın sonuçlarından olan diktatörlükler, birçok insanların askeri güçle hükümet gücü dışındaki bütün iktidar biçimlerinin değerini küçümsemelerine neden olmuştur. Bu, tarihsel gerçeklere uymayan basiretsiz bir görüştür. Eğer benden bütün öteki iktidar sahiplerinden daha iktidarlı 4 adam göstermemi isteselerdi, Buda ile İsa'nın, Galileo ile Pisagor'un adlarını verirdim. Bu 4 adamdan hiçbiri propagandaları büyük ölçüde başarı kazanıncaya kadar devlet desteğinden yararlanmamışlardır. Yine bunların 4'ü de yaşarken büyük başarı kazanmamışlardır. 4'ü de birinci amaçları iktidar kazanmak olduğu takdirde etkileyebileceklerinden çok daha fazla etkilemişlerdir insan yaşayışını. Bunların hiçbiri başkalarını köle durumuna getiren türden bir iktidar istememiş, insanları özgür kılacak türden bir iktidar aramışlardır. İlk ikisi bunu, başkalarını geçmek için çekişmeye yol açan arzuların nasıl dizginleneceğini göstermekle, sonra da köleliği ve boyun eğişi savunmakla yapmışlardır. Öteki ikisi ise doğal güçlerin nasıl kumanda altına alınabileceğini göstererek, sonuçlara bakıldığı zaman insanların kaba güç tarafından değil, istesek de istemesek de içinde yaşamak zorunda bulunduğumuz dünyanın mutluluğu için, bu dünyanın manevi barışı ve anlaşılması için insanlığın ortak arzularına yanıt verenlerin bilgeliği tarafından yönetildiği görülür. 8. Bölüm: İktidarın Yola Getirilmesi. Tai Dağı'nın yanından geçerken Konfüçyüs, bir mezarın başında acı acı ağlayan bir kadına rastladı. Üstad adımlarını hızlandırıp hemen kadına yaklaştı. Sonra da Tize Lu'ya kadının ağlamasının nedenini sordurdu. "Senin ağlaman," dedi Tize Lu kadına, "acı üstüne acı çekenlerin ağlamasına benziyor." Kadın, "Öyle," dedi. "Bir seferinde kocamın babasını bir kaplan öldürmüştü. Sonra bir başka kaplan kocamı öldürdü. Şimdi oğlumu da yine bir kaplan öldürdü." Üstad, "Öyleyse neden bu diyardan gitmiyorsun?" diye sordu. Kadın şu yanıtı verdi: "Burada hükümet baskısı yok da ondan." Bunun üzerine üstad şöyle dedi: "Unutmayın çocuklarım, baskı yapan hükümetler kaplanlardan daha dehşet vericidir." Bu bölümdeki konumuz, hükümetin kaplanlardan daha az dehşet verici olmasını sağlamak sorunudur. Yukarıya aldığımız parçanın da gösterdiği gibi, iktidarın yola getirilmesi, geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir sorundur. Taoistler bu sorunu çözülemez sayarak anarşizmi savunmuşlardır. Konfüçyenler, törebilim ve yönetim alanında bir takım eğitim yöntemleri uygulayarak, iktidar sahiplerinin iyiliksever, ölçülü bilgeler haline getirilebileceğine inanmışlardır. Aynı çağda Yunanistan'da demokrasi, oligarşi ve tiranlık, iktidarı ele geçirmek için çekişme halindeydi. İktidarın kötüye kullanılmasını önlemek amacını güden demokrasi, ikide bir de kendini herhangi bir demagogun geçici başarısına kurban ettiğinden sürekli olarak yenik düşmekteydi. Eflatun da Konfüçyüs gibi çözümü eğitilerek bilgi haline getirilmiş kişilerden kurulu bir hükümette aradı. İktidarın sadece önderlik sanatına sahip kimselerin elinde bulunduğu tipte bir oligarşiye hayran olan Bay ve Bayan Sidney Webb, Eflatun'un bu görüşünü yeniden canlandırdı. Eflatun ile Webb'ler arasında kalan zaman bölümü içinde dünya askeri otokrasiyi, teokrasiyi, kalıtsal monarşi ve oligarşiyi, demokrasiyi ve azizler hükümdarlığını denedi. Bunlardan sonuncusu, Cromwell denemesinden sonra Lenin ve Hitler tarafından yeniden canlandırıldı. Bu denemelerin tümü sorunumuzun hala çözülememiş olduğunu gösterir. Tarihi ya da insan doğasını inceleyen herhangi bir kişi, demokrasinin tam bir çözüm olmamakla birlikte çözümün esaslı bir bölümü olduğunu herhalde açıkça görür. Sadece siyasal koşullar üzerinde durmakla tam bir çözüme varamayız. İktisadı da, propagandayı da, koşulların ve eğitimin etkilediği psikolojiyi de hesaba katmamız gerekir. Bu bakımdan konumuz kendiliğinden 4 bölüme ayrılmış oluyor. 1- Siyasal koşullar, 2. İktisadi koşullar, 3. Propaganda koşulları ve 4. Psikolojik koşullarla eğitim koşulları. Bunların her birini sırasıyla gözden geçirelim. 1. Demokrasinin yararlılıkları negatiftir. Demokrasi mutlaka iyi bir hükümet sağlamaz. Sadece bazı kötülükleri önler. Kadınlar toplum işlerinde rol almaya başlayıncaya kadar evli kadınların malları, mülkleri, hatta kendi kazançları bile kendi kullanımlarında değildi. Kazancını çocuklarına harcamasına sarhoş kocası tarafından engel olunan bir gündelikçi kadın için bu durumu düzeltebilme olanağı yoktu.